Ayrım 35.
Sayfa 185. Gelecekte mağdur kavramının daha iyi anlaşılabilmesi bakımından aşağıda bazı örnekler sunulmuştur. Kjeldsen Danimarka örneği. Danimarka devlet okullarında cinsel eğitimi zorunlu hale getiren yasa ve idari uygulamalara karşı iki aile tarafından sözleşmenin eğitim hakkını düzenleyen bir nolu protokolün ikinci maddesine aykırılığından bahisle başvuruda bulunulur. Oysa yasanın hükümleri başvurucuların henüz kendi çocukları bakımından uygulanmamaktaydı. Sözleşmeye aykırılığı iddia edilen hükümlerin çocuklarına ancak okul çağına geldiklerinde uygulama alanı bulacaktı. Komisyon bu olayda yasanın bizzat varlığı nedeniyle yakın bir gelecekte kesin olarak mağdur duruma düşebilecek olması durumunu dikkate alarak başvurucuları mağdur kavramı içerisinde değerlendirmiş ve başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Dipnot AİHK Rekno 5095 bölü 71 Annuer Yearbook 15 sayfa 482'den 502'ye aktaran Dijkov AGE sayfa 55 Madra AGE sayfa 152. Ancak mahkeme işin esastan incelemesi sonunda sözleşmenin 8 ve 14. maddelerine aykırılık bulmamıştır. Dipnot AİHM Kjeldsen ve diğerleri Danimarka 12.7.1976 kararın özeti için bakınız Berger La Jurisprudence de la Cour Européenne nokta nokta nokta sayfa 474'ten 477'ye. Forty Mothers İsveç örneği. 21.12.1973 tarihinde yürürlüğe giren okul öncesi eğitimi düzenleyen bir İsveç yasasının seçtikleri okullara çocuklarını göndermek hakkından yoksun kıldığı ve bu durumun sözleşmenin eğitim hakkını düzenleyen bir nolu protokolün ikinci maddesine aykırılığı iddiasıyla 40 İsveçli anne tarafından başvuruda bulunulmuştur. Komisyon başvurucuların mağdur sıfatı açısından kabul edilebilirliğini anneleri 3 gruba ayırarak incelemiştir. Birinci grup annelerin çocuklarının okul öncesi eğitim aşamasını tamamlamış olmaları nedeniyle sözü edilen yasayla hiçbir menfaat ilişkilerinin bulunmadığından mağdur sıfatını taşımadıklarına, çocukları henüz okul öncesi eğitim çağına gelmemiş olan ikinci grup anneler ile bu yaşa başvurunun yapıldığı tarih itibariyle ulaşmış olan üçüncü grup anneleri mağdur olarak değerlendirmiştir. Dipnot AİHK Rekno 6853 bölü 74 Annuer Yearbook 20.1977 sayfa 214 aktaran Dijkov AGE sayfa 54. Komisyonun bu kararına göre üçüncü grup anneler, terminolojimizle ifade edilecek olursa filhal mağdur, ikinci grup annelerse sözleşmeye ihlal oluşturan yasa hükümlerinin gelecekte kendilerini etkileyeceğinden tipik anlamda gelecekte mağdurdur. Kirkwood örneği. Kirkwood, İngiltere'den Kaliforniya'ya iade edilmesine karar verilmiş olan bir kimsedir. Kirkwood, iade edilmesi durumunda kendisinin iki suçtan dolayı büyük ihtimalle ölüm cezasıyla karşı karşıya kalacağını, ayrıca da bunun karar süreciyle infazı arasında yılların geçeceğini, bu süre içerisinde ölüm koridoru sendromu içerisinde bulunacağını, bunun düşünülmesi dahi kendisini büyük sıkıntılara uğrattığını, bu durumun sözleşmenin üçüncü maddesine aykırı, İnsanlık dışı işlem ve cezalara maruz kalmama hakkını ihlal ettiği iddiasıyla başvuruda bulunmuş ve komisyon İngiltere'nin almış olduğu sınır dışı etme kararının böyle bir durumda sözleşmenin 3. maddesinin kendisine tanıdığı hakların açık ve yakın, imminent ihlali tehdidi içerisinde olduğunu kararın icra olunabilir aşamada bulunduğunu ve icraya konulacak olması durumunda da sözleşmenin tanıdığı hakların iç hukuk işlemiyle ihlal edilmiş olacağını belirtmiş. Böyle açık ve yakın zamanlı ihlaller için mağdur sıfatı bakımından somut ihlalin varlığını beklemenin sözleşmenin konu ve amacıyla bağdaşmayacağını ifade ederek başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Dipnot: AİHK Rekno 10479 bölü 83 DR 37 1984 sayfa 158 182 aktaran Dişkhof AGE sayfa 55. AC İhlalin etkisi bakımından doğrudan mağdur, dolaylı mağdur. Kişisel başvuruda başvuru sahipliği ilke olarak doğrudan mağdura, victim direct, aittir. Bununla sözleşme ihlaline bizzat maruz kalmış kişi anlaşılır. Sözleşme ile güvence altına alınmış bir hak ya da özgürlük ihlali ile menfaatinin zedelenmiş olması için başvurucu ile mağduriyetine yol açan iç hukuk işlem veya eylemi arasında doğrudan bir bağın varlığı aranır. Dipnot: AİHK 47-1983 Rekno 9939 bölü 82 DR 34 sayfa 213 aktaran Lambert Le Beneficiaire nokta nokta nokta sayfa 8. Dolayısıyla başvurucunun sözleşme ihlaline yol açan iç hukuk işlemi veya eyleminden bizzat kişisel olarak etkilenmiş olması gerekir. Bir başka deyişle, sözleşme hükümlerinin ihlali olarak nitelendirilen iç hukuk tasarrufunun act-u omission, bizzat hukuksal durumunu ya da menfaatini olumsuz etkilemiş olduğu kişiler doğrudan mağdur olarak ifade edilmektedir. Dipnot: Salvia Soyer AGE sayfa 75. Örneğin sözleşmeye aykırılık oluşturduğu düşünülen bir iç hukuk kararına karşı davanın tarafını oluşturmayan ama bu karardan etkilenen bir kimse sözleşme ihlalinden dolayı mağdur olduğunu ileri süremez. Dipnot: Velu Ercek AGE sayfa 800. Sözleşmeyle güvence altına alınmış bir hakkın ihlal edildiği iddiası ile ilgili olarak ancak bu ihlalle doğrudan ve kişisel bir menfaati zedelenen kişiler başvuru hakkına sahip bulunmaktadır. Bu koşul bir bakıma actio popularis yasağının da bir uzantısı niteliğindedir. Çünkü bir kişi kendisini kişisel olarak etkilemeyen, menfaatini haleldar etmeyen bir iç hukuk tasarrufuna karşı başvuruda bulunamaz. Başkası adına ya da kamu adına başvuru hakkına sahip değildir. Böylece bu koşulun başvuru yolunu actio popularis'e döndürmeyi engelleyici bir işlevi bulunmaktadır. Sözleşmenin ihlali ile mağduriyet konusunu oluşturan işlem veya eylem arasında doğrudan bağı ifade eden, doğrudan mağdurluk sıfatının taşınması bakımından üç koşul gerekmektedir. Her şeyden önce kişisel ve meşru bir menfaatin varlığı, ikinci olarak doğrudan bir menfaatin bulunması ve nihayet güncel bir menfaatin varlığı gerekir. Kısaca ifade edilecek olursa, kişisel, doğrudan ve güncel bir menfaatin sözleşmeye aykırılık oluşturan bir iç hukuk tasarrufuyla zedelenmiş olması gerekir. Bunlardan herhangi birinin yokluğu, mağdur sıfatında bir eksiklik ortaya çıkaracağından sözleşme hükümleri çerçevesinde mağdur olarak kabul edilemeyecektir. Dipnot: Salvia Soyer AGE sayfa 73. Kişisel başvuru yolunu işletebilecekler, esas itibarıyla doğrudan mağdur sıfatını taşıyan kişilerdir. Strasbourg organlarının ilk içtihatlarında mağdur kavramının oldukça dar bir biçimde ele alınmış olduğu görülmektedir. Dipnot: Delvo AGM sayfa 59 ve devamı. Ancak zaman içerisinde mağdur kavramı sözleşme organlarının kararlarıyla giderek genişletilerek yeni bir boyut kazanmıştır. İşte bu genişleme sonucu sözleşme organlarının deyimiyle dolaylı mağdur kavramı kullanılmaya başlanılmıştır. Dolaylı mağdur, victim and direct, doğrudan mağdurla arasında kişisel ve özel bir bağ bulunan ve dolayısıyla da sözleşmenin ihlalinden olumsuz olarak etkilenmiş veya ihlalin sona ermesinden meşru ve kişisel bir menfaati bulunan kimse olarak tarif olunmaktadır. Dipnot, Delvo, AGM, sayfa 63. Şu halde dolaylı mağdurdan söz edilebilmesi için öncelikle doğrudan bir mağdurun varlığına gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle doğrudan mağdur yoksa dolaylı mağdurdan da söz edilemez. Başka bir deyişle, sözleşme ihlalinin doğrudan mağdurunun olmadığı veya doğrudan mağduriyetin ortaya konulamadığı durumlarda dolaylı mağdurundan da söz edilemeyecektir. Diğer yandan dolaylı mağdurluktan söz edilebilmesi için doğrudan mağdurla kişi arasında kişisel ve özel bir yakınlık ilişkisinin bulunması gerekir. Örneğin gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığı kötü muamelelerden dolayı kişinin doğrudan mağdur, yakın akrabası, oğlunun keyfi yere tutukluluğu nedeniyle birkaç kez şikayet dilekçeleri vermiş bulunan anne, babasının sınır dışı edilme işlemine karşı eş ve çocuklar, ölenin yakını, eşi, nokta nokta nokta gibi dolaylı mağdur sıfatına haiz bulunmaktadır. Dipnot: Bir grup yetimin gözetiminden sorumlu olan kimsenin yetimlerin maruz kaldıkları haksızlıklar karşısında dolaylı mağdurdur. AİHK Rekno 7011/75 3/10/1975 DR 4 sayfa 211. Doğrudan mağdurun kardeşi AİHK Rekno 7467/76 13/12/1976 DR 8 sayfa 220. Maktulün eşi AİHK Rekno 9900/82 4/5/1983 DR 32 sayfa 261. AİHM Macken ve diğerleri İngiltere 27/9/1995 A324. Bu konudaki komisyon ve mahkeme kararları için ayrıca bakınız Dirkwan Hofwan AGE sayfa 56-57 DN 191'den 197'ye. Buna karşılık komisyon bir kararında özel bir okula çocuğunu yerleştirdiği sırada okul disiplinine ait yöntemleri öğrenmeyi ihmal ettiği düşüncesiyle çocuğuna uygulanan bir disiplin yaptırımının sözleşme ile güvence altına alınan hakları ihlal edildiği iddiasıyla annenin yaptığı başvuruyu dolaylı mağdur sıfatını taşımadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur. AİHK 13/12/1990 Rekno 13134/87 DR 67 sayfa 216. Karakoç Türkiye davasında AİHM davalı devletin sorumluluğunu gerektiren bir ölüm olayında mağdur yakınlarının sözleşmenin ikinci madde bağlamında mağdur sayılacağını ifade ederek hükümetin öldürme eyleminin kendisine karşı yapılmamış olmadığı gerekçesiyle mağdur sıfatını taşımadığına ilişkin argümanı reddetmiştir. Dipnot: Karakoç Türkiye 29298/95 nakleden Ergül AGE sayfa 27. Burkhardt İsviçre davasında ise davalı İsviçre hükümeti başvurucunun mağdur sıfatını taşımadığını, çünkü başvuru konusunu oluşturan sözleşme ihlali iddiasının, özel yaşam hakkının ihlali, kendisine değil eşine yönelik olduğu itirazını Başvurucunun doğrudan mağdur olan kocasıyla kişisel ve yakın ilişki içerisinde bulunduğu ve sözleşme ihlalinin sonuçlarının kendi üzerinde de yansıması olacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Dipnot: Burkhardt, İsviçre, 22-2-1994, PR 16'dan 18'e. D. Mağdur kavramının sınırı olarak actio popularis yasağı ya da sözleşmeye uygunluğunun soyut denetimi. Mağdur kavramı her ne kadar geniş bir yoruma tabi tutulmaktaysa da yine de önemli bir sınırı bulunmaktadır. Yani her halükarda başvurucunun doğrudan veya dolaylı mevcut veya potansiyel bir menfaatinin varlığının aranmakta, başvurucunun bu koşula sahip olmaması durumunda başvurusu reddedilmektedir. Böylece başvurucunun sözleşmeye aykırılığı soyut denetim amaçlı olarak kullanması yolu tanınmamıştır. Başvurucu sözleşmeye aykırılık olduğu düşüncesini taşıyorsa, gerçekte böyle bir durum söz konusu olsa da bu ihlalden kendisi etkilenmemiş, mağduriyeti ortaya çıkmamışsa bunu başvuru konusu yapamayacaktır. Bu durum sözleşme organlarınca actio popularis yasağı, kamu yararı toplumsal çıkar adına başvuru yasağı olarak adlandırılmaktadır. Dipnot: Lambert, Le Beneficiaire ... sayfa 24. Bir kimse şu halde topluluğun diğer fertlerinin bir kısmını ya da tümünü ilgilendiren bir düzenlemenin sözleşmede yer alan hakları ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak soyut bir başvuruda bulunamaz. Bu ihlalin bir biçimde kendi üzerinde de somut bir etkisinin bulunduğunu, yukarıda ifade edilen menfaat çerçevesi içerisinde değerlendirilmesini gerekli kılan bir ihlalle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koyması gerekir. Dipnot: AİHK 7-2-1968, Rekno 3071/67, Anuer 11, sayfa 457, 12-12-1974, Rekno 6481/74, Ex Italia DR 1, sayfa 79, 10-7-1975, Rekno 6742/74, Ex Federal Almanya DR 3, sayfa 98, 1-3-1982, Rekno 9297/81, Asosiasyon İsveç DR 28, sayfa 204, nakleden Lambert, Le Beneficiaire ... sayfa 24, DN 47. AİHM ve AİHK yerleşik, müstekar uygulamalarına göre kişiler kendilerinin doğrudan veya dolayısıyla fiilen mağdur olmadıkları, doğrudan kendilerine uygulanmayan, somut bir mağduriyete yol açmayan bir yasal düzenlemeye veya uygulamaya karşı sözleşmeye aykırılık başvurusunda bulunamazlar. Bir sözleşmeye aykırı yasanın varlığıyla bu yasanın kişi üzerinde ortaya çıkardığı mağduriyet birbirinden farklı olup, eğer yasa bireylere uygulanmamışsa salt bunun varlığı ve sözleşmeye aykırılık oluşturması tek başına başvuru yapma hakkı sağlamaz. Dipnot: Konu hakkında Strasbourg organlarının kararları için bakınız Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 40. Bunun tipik uygulamasını bazı koşullar altında isteğe bağlı gebeliğe imkan tanıyan Norveç yasasına karşı kürtaj yoluyla gelecekteki soy bağı tehlikeye maruz kalacak aileler adına yapılan başvuruda bulmaktayız. Burada komisyon bir yasanın sözleşmeyle bağdaşıp bağdaşmayacağının in abstracto inceleme yetkisinin bulunmadığından hareketle başvurunun kabul edilemezliğine karar vermiştir. Dipnot: AİHK 29-5-1961, Rekno 867/60, Rek 6, sayfa 34, aynı yönde 29.3.1960, Regno 290/57 ve Regno 458/60, Annuaire 3, sayfa 215 ve 233. Nakleden Lambert, Le Beneficiaire, ...... sayfa 24. Bununla birlikte komisyon yapılan başvurunun konusunu sözleşmeye aykırılık teşkil eden bir yasa olması durumunda başvuruyu doğrudan reddetmemekte, somut bir uygulama niteliği olmasa da başvurucunun menfaatini etkiler olup olmadığını da inceleyerek, eğer bu niteliği de bulunmuyorsa kabul edilemezlik kararına varmaktadır. Yine aynı nitelikteki bir Avusturya yasasına karşı insan embriyonlarının temsilcisi olduğundan ve ulusun geleceğini etkileyebilecek ve toplumsal vicdanını rahatsız edebilecek yasal düzenlemelere karşı her vatandaşın ilgisi olduğundan bahisle yapılan başvuruyu aynı gerekçelerle kabul edilemez bulmuştur. Dipnot AİHK 10-12-1976, Regno 7045/75, Ex Avusturya, DR 7, sayfa 87. Nakleden Lambert, Le Beneficiaire, ...... sayfa 24. Klaas ve diğerleri Almanya başvurusunda mahkeme sözleşmenin 25. maddesinin yeni 34, bireylere sözleşmenin yorumlanmasını sağlamak için actio popularis, soyut başvuru imkanı vermediğini, maddenin kişilere bir yasanın salt sözleşmeye aykırılık taşıdığı için soyut başvuruda bulunma hakkı tanımadığını, her ne kadar yasanın kendisine henüz uygulanmamış olsa da bizatihi varlığının sözleşmeyle güvence altına alınan haklarını ihlal iddiasının yeterli olamayacağını, ayrıca bu yasanın menfaatini etkileyecek bir biçimde kendisine uygulanmış veya hemen uygulanabilecek durumda olması gerektiğini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Dipnot AİHM Klaas ve diğerleri Almanya 6-9-1978 PR 33. Yani kişilere sadece sözleşmeye aykırılık iddiasıyla bir yasanın soyut denetiminin yapılmasını sağlama imkanı tanınmadığını, yasanın bizatihi varlığının sözleşmeyle kişilere tanınmış hakların çiğnenmiş sayılması için yeterli olamayacağını, ayrıca bu yasanın kişiye uygulanmış olmasının da gerekli olduğunun altı çizilmiştir. Diğer yandan komisyonun kararlarında da ortaya konulduğu üzere bir yasa kişiye uygulanmasa da uygulama işlemlerine konu edilmese de kişiyi doğrudan etkiliyor ve yukarıda ortaya konulan menfaat kapsamı içerisine sokulabiliyor, soyut varlığı bile menfaatini zedeliyorsa bu takdirde yasanın uygulanmasını beklemek, sözleşmeyle getirilen koruma mekanizmasının anlamını zayıflatır ve işlevini ortadan kaldırır. Bu durumlarda bizzat yasanın kendisine karşı da başvuruda bulunulabileceği, önceki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere kabul edilmektedir.